Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Bu haftanın ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, yine Eser Karakaş'la beraberim. Hoş geldin Eser, ne var ne yok?
Teşekkürler Güldem, sen nasılsın? Nasıl orada havalar?
Vallahi hiç Şubat gibi değil, 18-20 derece insanı korkutuyor. Kar geliyormuş, soğuk geliyormuş. Sizde nasıl?
Evet, biliyorum çünkü sabahleyin -12 dereceydi burası.
Oo, çok fena yani, evet.
Ondan sonra şimdi ısındı -6.
Yani aslında mevsim normallerini yaşamak daha hoş olsa gerek ama
o sizin
soğuk işte 3-4 gün sonra bize geliyor bu tarafa, Türkiye'ye geliyor gibi gözüküyor.
Evet, böyle diyorlar, evet. Bak, şu anda bakıyorum -5.
Valla sokakta olmak zorunda olanların Allah yardımcısı olsun, ne diyelim.
Evet.
Eser, bu hafta dün işsizlik rakamları açıklandı Türkiye'de Kasım'a ait. Artık hani bu bir tartışma konusu bile değil, biraz komedi de oldu. 12.9'a düştü, 13.4 geçen seneden. Ama işte her zamanki gibi geniş tanımlı işsizlik hesabını yapınca, yani işte kenarda duran, bir şekilde nedense istihdam piyasasını da bulunmaktan vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş ya da kenarda durup iş bulsa çalışabilecek ya da eksik istihdam olarak gözüken rakamları kattığımızda korkunç bir işsizlik oranı çıkıyor ki çok daha gerçekçi. 10,5 milyon gibi. %28.8'e varıyor. Evet, yani bu gerçekten. Ve bunun aynı şekilde genç, yani 15-24 yaş arası gruptaki tanımlı kapsamı genişletilmiş işsizlik oranı olarak bakarsak %40.1. Ne diyeceksin? Önce şey için ne diyeceksin? İşte bir komisyon kuruldu. Bu işsizlik verileri, enflasyon verileri konusunda sanıyorum biraz daha herkese inandırıcı bir çalışma yapılmak için bir komisyon var. Buradan bir şey, evet, bekleyebilir miyiz?
Ben onun de... devlet katında, pardon sözünü kestim.
Yok, hayır, yani buradan bir şey bekleyebilir miyiz? İkincisi, bu rakamlar ne diyorsun? Elbette hani işsizlik en önemli sorun Türkiye'de. Ama hani sen neler söylemek istersin bu konuda?
Yani ben o bir kere o TÜİK'in o saydamlık için yaptığı, bu başlattığı girişimi çok beğendim. Uzun zamandır kamu kesiminden duyduğum yegane olumlu şey bu galiba. Üstelik hem TOB girecekmiş bu işin içine.
Hı hı, evet.
Yani Fatih Hoca falan var orada. Onlar önemli adamlar. Bir de BETAM girecekmiş Bahçeşehir'den. BETAM'ın başında da Seyfettin Gürsel var.
Evet.
Yani onlar ne Fatih Hoca ne Seyfettin Gürsel herhalde bir şeye alet asla olmazlar. Biliyorum yani. Dolayısıyla yani bu bütün bu iddialara karşın bence iyi bir şey yaptı TÜİK. Yani bunu kabul ediyorum. Ben zaten yani başından beri hep söylüyordum. Çok da eleştiri alıyorum bundan. Ben şey ya, mesela işsizlik konusundan girelim. Çünkü enflasyon biraz daha karışık. Şimdi %12 diyor değil mi? Kaç dedi?
12.9.
12.9, 13 diyelim işte yuvarlak.
Evet.
Şeylerde %29 diyorlar. %30 diyorlar.
Evet.
Şimdi TÜİK yalan söylüyor. İşsizlik %13 değil, %30 diyenler de yine TÜİK'in ürettiği veri üzerinden o rakama ulaşıyorlar. Türkiye'de bildiğim kadarıyla...
Ne yapacaklar hani? Başka türlü hesaplayamazlar.
Ama yani dolayısıyla bir şey saklamıyor TÜİK. Bir metodolojisini eleştirebiliriz. Yani
ama sonuçta
iş aramadığı için işsiz sayılmayanların rakamını da veriyor.
Ama biz şeyi nasıl açıklıyoruz mesela, kesiyorum mesela, özür dilerim. Nüfus şu kadar artıyor. 1.2 milyon nüfus artıyor bir senede. İstihdam piyasasındaki sayı onun tam tersi kadar azalıyor. Onun üzerinden, o istihdam piyasasındakiler üzerinden biz bu hesapları yapıyoruz. Yani aslında çok da öyle değil. Hani o nüfus artışı nereye gitti? Hani kenarda oturanlar, bunların bir açıklamasını ben
göremiyorum.
Şu anda
bu pandemi nedeniyle iş gücünün dışına kaçıyorlar.
Elbette de hizmet sektörü çok sorunlu. Ama bu bugünün problemi değil ki.
Aynı şey, bu senin sorun dediğin aynı şey. Özellikle biraz önce baktım. Fransa'da aynısı yaşanıyor. Fransa'da bu tartışma var. Fransa'da da işsizlik düşüyor. Yani Fransa'da da muazzam bir sorun var pandemi nedeniyle. Yani İNSE gibi olağanüstü iyi çalışan, yani üstelik TÜİK gibi de değil, İNSE bir akademik bir boyutu da var. doktora veriyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra insanda da aynı problem var. Bu Türkiye özgü bir problem değil. Yani ben şeyi eleştiriyorum tabii. Yani bu, ben bana Türkiye'nin gerçek hissi nedir desem ben de %29 derim. Yani
ya, hissedilen o zaten.
Çevremde de öyle çok insan var. Artık nasıl iş bulamayız diye iş aramıyorlar.
Öyle bir de, bir de zaten hayat çok zor. İnsanlar hani gazeteyi açıp ya da televizyonu açıp da işsizlik düştü diye çıktığı zaman öfke doluyorsun gerçekten. Hani öyle bir durum yok çünkü burada.
Ama yani şey dediğim zaman yani sonuç olarak bütün verdikleri rakamların hepsine baktığın zaman tek tek bir sorun görmüyorum. Ama uyguladıkları metodoloji ve bunun sunum biçimlerinde sorun var. Doğru.
Ya peki tabii ki bu sorunun muhatabı aslında sen değilsin ama bu uzun zamandır, yani bu Covid öncesi, Covid sürecinde de sertleşmiş bir tartışma.
Tabii,
bunun
tabii.
böyle olduğunu biliyor. Kendi bu verileri açıklıyor. Neden metodolojini o zaman düzeltmezsin ve gerçeği yansıtmazsın? Bu, o zaman bu politik bir karar.
Bu galiba Elon'un da benimsediği bir şey. Yani dünya örgütünün de benimsediği bir şey. International Labour Organization'ın. Ya Fransa da aynı şekilde hesaplıyor. Ya biraz önce baktım yani bu programa başlamadan 15 dakika önce baktım İNSE'ye. Aynı metodolojiyle açıklıyor. O da şeyi açıklıyor. Ne derler? İşte çalışmak ümidini kesmişleri veriyor ama onları işler arasında saymıyor onları da. Yani aşağı yukarı bu Elon'un bir yöntemi bence. Ben yani şimdi DİSK şunu yapsa daha iyi olur bence. DİSK büyük bir örgüt. İşte Beckham gibi, TOB'un araştırma şeyleri gibi üniversitelerde çeşitli şeyler var. Laboratuvarlar var bu konuda. Mesela DİSK de büyük bir sendika her şeye rağmen. Köklü bir sendika. Kendileri bu araştırmayı yapsalar. Ve ona göre o zaman farklı bir şey söyleseler o önemli ama bir şey farklı bir şey söylemiyorlar. Onlar sadece bakıyorlar aynı senin benim baktığım gibi TÜİK'in ürettiği veriye oradan başka bir yorum yapıyorlar. Ama kendileri bir veri üretseler ya o da çok zor iş değil yani bir sonuç olarak bir tane bir kamuoyu araştırma şirketiyle anlaşacaksın ama tabii 3 bin kişi üzerinden yapılmayacak bu. 100 bin kişi üzerinden yapılacak. Pahalı bir iş. Ondan sonra pahalı bir iş. 100 bin, 150 bin kişiyle görüşülüyor bildiğim kadarıyla. TÜİK'in hesabını şey yaparken, açıklarken ondan sonra. Tabii altta başka bir sorun var. Türkiye hala kayıt dışında %30'un üzerinde. Yine en son şeyde de öyle çıktı. Dün açıklanan şeyler de öyle çıktı.
Evet. Ya alt kayemleri indikçe zaten sorunlar işte kadın istihdamına falan doğru gidersen.
Bunlar vergi şeyler üzerinden yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani belgeler üzerinden yapılıyor. Kimse sahaya çıkıp da sen bir haftada çalışıyor musun, çalışmıyor musun, iş arıyor musun, anlaşmıyorsun diye sormuyor.
Evet.
İşsizlik büroları var. Oraya başvurular var. Vergi şeyleri var. Onlara bakılıyor ve oradan işsizlik oranları çıkartılıyor. Yani sahaya çıkıp da araştırmacılar tek tek insanlara sormuyorlar dünyanın artık hiçbir yerinde. Bu Türkiye'de, Türkiye'ye özgü bir şey ve çok ilkellik. Büyük ilkellik.
Ya Eser, ortaokulda daha matematik problemleri çözerken öğretmenim şöyle not verirdi. Hani sonuca doğru gittin. Aklının ya da kullandığın yönteme bakmazdı. Sonuç eğer sonuca doğru ulaşamadıysan o soru yanlış sayılırdı. Burada 12.9 yanlış bir sonuç bugünkü Türkiye ekonomisinde. Hani bunun değişmesi gerek. Bunu ben uzmanı değilim, istatistik uzmanı değilim. Bu şekilde veri toplama uzmanı hiç değilim. Ama burada bir hata var. Bu insanların Türkiye içinde çektiği sıkıntıları, özellikle istihdam konusunda çektiği sıkıntıları, hani yüksek enflasyondu, ne bileyim başka alanlarda yaşadıklarının en artık böyle temel hissedilir noktası işsizlik oranı. Ve 12.9 yanlış bir sonuç. Hani bu değil. Ben hani bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Dolayısıyla burada ciddi bir değişim, metodoloji o zaman değiştirmeye ihtiyaç var.
Yani evet. Ya buna karşı çıkmıyorum. Ama mesela şimdi
yok karşı çıktığın için söylemiyorum. Hani çok net bence. Yani sonuç yanlış ya. Sonuç yanlış yani.
Sonuç tabii yanlış. Ama %30 deseydin doğru mu olacaktı? Ondan da çok emin değilim. Çünkü yine nasıl yapıldığı yani metodolojide hata var bir kere.
Ya yarın hani TÜİK çıksa ben bu komisyonu kurdum. Böyle bir kurul kurdum. Biz ortak olarak şu metodoloji dedik. İşte %30 değil de %27,5 çıkardık dese önce inandırıcı olur ama elbette hepimiz aklımızın, bilgimizin yettiği kadar o metodolojinin doğru mu yanlış mı olduğunu tartışırız. Ama bugün baktığımızda hani ortada çok da tartışacak bir şey yok. Yani
Anladım.
ekonomideki
Peki.
durumu yansıtmıyor bu rakamlar çünkü.
Tabii %12.9 bu şimdi tabii yansıtmıyor. Ama bak şeyde nasıl bir sorun var? Genç işsizlik hesaplanıyor. %28'i yaklaşık. 15-24 yaş. Bu öğrencilik yaşı değil mi?
Evet.
15-24 yaş.
Evet.
Ya inan %28'i aşağı yukarı hep yuvarlayarak söylüyorum. %28'i ne eğitim görüyor ne çalışıyor.
Evet.
Ya bu böyle bir ülke düşünebiliyor musun? Ya bence dün açıklanan şeyin en çarpıcı şeyi buydu bence.
Tabii, kenarda.
%28'i yani
Evet.
dörtte birinden daha fazlası bir okulda okumuyor.
Öyle
Yani
duruyor. Evet.
bir yerde çalışmıyor da yani çırak mırak da değil bir sanayide. Yani var ya sanayide araba
Evet
kapatıyorlar,
evet.
çırak kapatıyorlar. 13-15 yaşında öyle de değiller.
Evet, benim de dikkatimi
Çalışmıyorlar.
çekti. Çalışmıyorlar, evet.
Korkunç bir şey.
Evet. O
Yani
%28'in şimdi dağılımda bir de cinsiyet olarak baktığı zaman daha da korkunç kadınlar aleyhine.
istihdam oranı %30.6.
Evet.
Bir de onu anlayabilirim çünkü şey şu bakımdan yani ne derler hani eğitim var, şu var, bu var ama bu şey yani bu bana çok çarpıcı geldi. Yani %28 ne çalışıyor, ne eğitimde. Ne olacak çocuktan? Yani şimdi bu çocuk 30 yaşına gelince ne yapacak? Eğitim almamış ve bir iş tecrübesi yok. Yani bir şey
Evet.
öğrenmemiş.
Evet.
Çıraklık dahi yapmamış. Ne yapacak bu
Bilmiyorum.
çocuk?
Ben bilemiyorum cevabını. Bunu işte politikacılarımız düşünecek. Hani şu anda ya bunun şakasını bile yapmak istiyorum. Uzay muzay lafları var da hani o bizim sorunumuz hakikaten o değil. Hakikaten bu genç nüfus, bu %30'luk insanlar 30 yaşına geldiğinde ne yapacak? Uzaya gitmekten daha zor bir problem bence.
Çok daha zor bir problem
Evet.
tabii. Yani hala %31 kayıt dışı çalışma da söylüyor, gösteriyor. Bu
Evet.
da çok. Yani mesela ne demek? İşsizliğin hesaplanmasına başka bir sürü metodolojik hata var. %100 doğrusu. Yani mesela tarım sektöründeki işsizlik oranı da çok şey. Yani ne derler? Tarımda kaç kişi çalışıyor gözüküyor. Bak, senin önüne bakıyorum. Tarımda yaklaşık 4.8 milyon kişi çalışıyor gözüküyor. Tarımsal nüfus değil.
Hı.
Anlatabiliyor muyum?
Evet, tabii. O başka bir.
İstihdam sadece. 4 milyon 8. Fransa'da ne kadar biliyor musun?
Hayır.
Yaklaşık 700 bin kişi çalışıyor tarımda. Ama aynı üretimi yapıyoruz.
Evet.
Yaklaşık 70 milyar avroluk Türkiye'nin ve Fransa'nın yaklaşık yani
Hı
süratleri
hı
atıyorum.
hı.
Biri 72 oluyor, bazen 71 oluyor, 69 oluyor. Bir ülke, Türkiye, bu 70 milyar avroyu 4.8 milyon üretiyor.
Bir
Fransa
de
700 milyon üretiyor.
toprak ölçeği olarak da karşılaştırabiliriz.
O ayrı.
O
Ben
orada
sadece
bir
şey olarak bakıyorum.
katma değer hesabı, verimlilik, işte markalaşma, makineleşme, bir sürü başka kavram giriyor işin içine.
Şimdi bu 4.8 milyonun içinde de çok ciddi işsiz var demektir. Yani aynı Fransa ile aynı şeyi yapıyorsan onları
Ya
işsizden saymayacak mıyız?
yani şöyle burada hani emek gücü biraz daha fazla. Makine daha az olduğu için. Ama emek de tabii mevsimsel olarak
Neden?
istihdam ediliyor.
Tarımda ne kadar farklılaşıyor bu ya? Tarımda yani şey gibi bu Apple üretmek gibi bir şey değil. Tabii makinalaşma Fransa'da daha yüksek tarımda ama yani onda bir sınırı var. Sonuçta tarım bu. Şey bir sektör yani. Böyle hani çok ileri teknoloji kullanmıyorsun.
Ya ben hani kendi tecrübemden söyleyebilirim, işte bu yaz üzüm toplarken toplayıcılar var, sereciler var. Onlar sonra makinede gidiyor, savruluyor, ayrılıyor üzüm. Öyle bir makine yapmışlar ki aradaki mesela 2 günlük bütün çalışan işçileri eleyebilirsin, o makineyi benim alacak maddi gücüm olsa. O sermeden makineye geçip elenme kısmını bir makineleştirebilirsin. O en basit benim bilgim bu. O zaman ne demek? Yaklaşık işte bir 30 kişilik bir ekip 2 gün boyunca hiç çalışmamasına gerek kalmaması demek, ben o makineyi alabilsem. Fark edebilir bunları üst üste koyduğunda böyle
Bir de tabii
şeyler.
Fransa'da o 70 milyar euroya gelirken ya bizde olmayan, Türk tarımında olmayan konyak ve kaliteli şarap ve şampanya gibi bunlar da tarım ürünü sayılıyor tabii. Yani
Tabii.
konyak da tarım ürünü, şarap da, şampanya da.
Tabii.
Bunlar çok yüksek katma değerli ürünler.
Ya
Bizde
da
o kadar
bizim sütü kullanıp
yüksek.
beyaz peynir yaparken o bambaşka bir peynir yapıp ihracat yapıyor. Yani bunlar
Evet,
tabii
yani
farklı
peynirde
işler.
de tabii peynirde de çok önemli fark ama esas yani şarap
Tabii.
ve şampanya ve konyak.
Evet,
Ya bu da
değerli
tarım
işler.
ürünü bunlar. Ve çok, çok yüksek fiyatı satılıyor.
Evet.
Bilmem neyse.
Fiyat demişken işte bugünlerin konusu. Ocak başından beri uluslararası tahvil piyasasında oynaklık var. Oynaklık faizler yukarı doğru gidiyor. Neden? Çünkü dünyada bir enflasyon korkusu almış gitmiş durumda. Enflasyonu biz ne zamandır unuttuk? 2008 küresel finansal krizinden bu yana hani enflasyon neredeyse konu değil. Bir hareketlenir gibi oldu. Merkez bankaları başta Avrupa Merkez Bankası olmak üzere erken hareketler yaptı. Fakat sonra enflasyon olmadığı çıktı ortaya. Şimdiki teoride de zaten 2008 döneminde verilen salına yaratılan para geri çekilememişken üzerine Covid sağlık krizi geldi. İnanılmaz tekrar bilançolar büyüdü. Merkez bankaları çok para bastı. İşte o paranın zaten gidip hisse senetlerini dünyanın her yerinde şişirdiğini görüyoruz. Hani hisse senetlerinin, endekslerin geldiği yerle ekonomilerin gidişatı tamamıyla birbirinden kopmuş durumda gerçeklik olarak. Fakat bu da bir gerçek. İşte Covid-19 kısıtlamalarından sonra aşılarla birleştiğinde ertelenmiş talep piyasaya gelecek. Geçen sene sert düşüş gözüken fiyatlar yükselecek. Özellikle büyüme beklentisiyle emtia fiyatları, petrol fiyatları mutlaka enflasyon olarak dönecek. Hatta en son işte Amerika'nın Biden döneminin ya da Biden döneminin ilk imza atacağı 1,9 trilyon dolarlık paketin insanların ceplerine girmesiyle Amerika'da da biz özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında yıllık enflasyonun çekirdek demiyorum yıllık enflasyonun %3,5-4'lere kadar çıktığını göreceğiz diye raporlar var. Mevcut enflasyon seviyesi ABD'de şu anda 1,4 dün açıklanan rakamlara göre. Orada hafif bir yükseliş var ama çekirdek yerinden oynamadı. İşte hem Fed tarafından hem Hazine Bakanı tarafından bu paketin geçmesi gerektiği konusunda fikir birliği var. Dolayısıyla enflasyonda bir hareketlenme olacak. Bu tahvil piyasalarını alt üst edecek. Bu Türkiye'ye de yansıyacak hem dolar üzerinden, doğrusu TL'nin değeri üzerinden hem faizler üzerinden. Fakat kimsenin tam cevap veremediği soru şu. Bu enflasyondaki hareketlenme kalıcı olacak mı, olmayacak mı? Bu bir kapanma sonrası gelen bir baz etkisiyle mi gelecek? Yoksa gerçekten dünyada artık bu kadar paranın bu bir doyum noktası artık ne biliriz biz ekonomistler işte parayı bastıkça enflasyonun yükselmesi beklenir kabaca. Böyle bir sürece artık girmiş bulunuyoruz. Bundan kaçış yok diyenler de var. Ben tabii ki senin fikrini soruyorum. Bu küresel enflasyon, hani Türkiye'deki enflasyonun yapısal nedenleri çok farklı. Ama dünyadaki enflasyon hakkında senin düşüncen nedir?
Bilmiyorum, şeye bakmak lazım önümüzdeki dönemde yani. Gayrimenkul fiyatlarında önemli sıçramalar olursa bu bol para oraya gidiyor demektir. Yani 2008'de böyle oldu ve enflasyona yansımadı. Şimdi yine müthiş bir bol para geliyor. Amerika başladı. Amerika'nın yani korkunç bir şey piyasaya verecekler. Avrupa'da da aynı sorunlar
Tabii
var.
tabii. Evet.
Ondan sonra bakalım bu ne yani. Eğer yine emlak fiyatlarındaki var, özellikle bakıyorum, emlak
Hareketlenme var
fiyatlarında
Amerikan
hareketlenme
piyasasında.
var. Hareketlenme var. Eğer oraya giderse enflasyon öyle çok ciddi boyutlara ulaşmayabilir. Yani o emlak piyasası, bilmiyorum neden insanlar, ama tabii biraz önce güzel bir tabir kullandı yani. Şimdi ertelenmiş bir tüketim var bu pandemi döneminde. O ertelenmiş tüketime de gider mi yani emlak dışında, onu bilemiyorum.
Bir de tabii şu tam istihdam tartışmaları var asıl işin merkezinde.
Tabii
Dün
yaşıyor.
geçen hafta Cuma akşamıydı sanıyorum. Amerika'nın Hazine Yeni Bakanı, eski Fed Başkanı Janet Yellen konuştuğunda bu paket geçmesi halinde, geçmesi gerekiyordu desteklemek amacıyla. 2022 ortasında Amerika'daki hani ekonomik daralma süreci ya da sıkıntılar bitmiş ve tam istihdam seviyesine ulaşılmış olacak dendi. Geçmemesi
Çok
halinde
önemli. Çok önemli.
sıkıntıların uzayacağını söyledi. Dün akşam aynı şekilde Fed Başkanı Jerome Powell'dan biz dinledik aynı açıklamayı. O da ne dedi? Başka bir kontekst içinde bu paketin geçmesiyle ilgili ya da açıklanan enflasyon dün rakamlarıyla ilgili hani tam istihdam seviyesine ulaşana kadar desteklemeye devam. Bu konuda bir kaygımız yok dedi. Tam istihdamı dinleyicilerimiz açısından daha netleştirmek için bir anlatır mısın bize tam istihdam, enflasyon, büyüme bunlar nasıl birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar? Tam istihdam deyince neye işaret ediyor bu insanlar?
Yani şimdi olayı bir makro dersine çevirmeyelim ama
Hayır ama çok kabaca anlamak gerekmiyor mu ilişkileri? Hani...
Amerika'da bir esnek bir piyasa var ama en azından günde 4 saat çalışsa dahi Amerika'daki işte 16 yaş, 16-65 yaş arası nüfusun yani tümünün işinin olması anlamına gelecek bu aşağı yukarı. Bu çok önemli bir şey. Yani ben bunu insani açıdan önemsiyorum. Yani işsizlik kadar şey yok dünyada. İnsani açıdan çok önemli. Piyasaların canlanması açısından çok önemli. Ama bence hepsinden de önemli Amerika'da bu Trumpizm denen bu berbat popülist söylemin azalması açısından da çok önemli. Çünkü bu Trumpizm denen şey dünyayı bir uçuruma sürüklüyor. Eğer gerçekten yani Yalın'la Jerome Powell'ın ondan şeyle beraber arkalarında başka katolar da var
tabii. Tabii.
Yani bu tam istihdamı yakalayabilirlerse Amerika'da 4 sene sonra bu şeyler kongreyi basanlar sayısında ciddi bir azalma olur. Yani o zihniyette ciddi bir azalma olur. Çünkü o insanlar işsiz kaldıklarını söylüyorlar.
Peki işsizlik ve gelir dağılımındaki sorunla beraber. Çünkü işsizlik, ekonomiyi ısıtırsın, talebi desteklersin. İşte para politikası, maliye politikası tam istihdama gelmek gelir dağılımındaki problemi çözmüyor çoğu zaman. Ya da
çözmüyor.
20-30 yılda özellikle.
Benim o konuda görüşüm şudur. Yani bir iktisatçı olarak bütün iktisat teorileri ta Ricardo'dan başla Marksist iktisat, ondan sonra neoklasik iktisat, bütün bunların gelir bölüşüm teorileri hatalıdır. Teknik olarak hatalıdır. Dolayısıyla bunu gelir bölüşüm konusunda dünyada en güzel şeyi söylemiş bir İtalyan iktisatçı vardır, Piero Sraffa diye. Sraffa şöyle der yani, sonuç olarak gelir bölüşümü ekonomi dışı bir konudur. Bilek gücüyle belirlenir diyor. Buna bilek gücüne istersen sendikaların gücü de, istersen sınıf çatışması da, ne dersen de. Anlatabiliyor muyum? Yani demokraside siyasal piyasada belirleniyor iş gücü, şey gelir dağılımı. Ekonomi içinde belirlenen bir şey değil. Bu konuda son derece kafam açıktır.
Net, anladım. Yani evet. Ben dediğini anladım.
Teoriler ama yanlış. Her teori yanlış. Marksist gelir bölüşüm teorisi var, yanlış. Bak ben neoklasik iktisata yakın bir insanımdır ama neoklasik iktisatın gelir bölüşüm teorisi bir zırvadır.
O zaman bilek gücünü nasıl değiştirebileceğimiz konusunda kafa
yani yorması gerekiyor. Demokrasiye bir ülkede sendikalar güçlenebiliyorsa, iş hukuku daha bir şeye, kaliteli bir seviyeye gelip de daha güçlü sendikalar olursa o ülkede gelir bölüşüm düzeliyor.
Ya ama gelir uçurumları herhalde bu kadar değildi. Şimdi bu teknoloji, işte uzay çağı, internet
tabii
çağı,
şey
bir Elon Musk, bir Apple'ın kazandığı paralar, bunlar hani böyle artık bölüştüre bölüştüre hani gelir dağılımı bölüşüm teorileriyle açıklanabilecek bir zenginlik değil bunlar.
Yaratıcılık çağı bu. Çok şey bunlara yani, bu tabii ile baktığın zaman çok şey geliyor ama
eski teorilerle engel açıklanamayacak bir değişim var diyor.
Tabii tabii tabii. Buna da engel olmak da mümkün değil. Evet. Ya işte 20 yaşında bir çıkıyor, Google'ı buluyor. Ve sonra o bulduğu şeyin fiyatı bir anda 100 milyarca dolara çıkıyor. Anlatabiliyor muyum?
Evet, ama yani burada bir yine de bir çarpıklık var gibi geliyor bana. Hani bu evet.
Ben ona çarpıklık diyemiyorum. O bir, bir şey.
Başka bir yani, açıdan söyleyeceğim.
Tabiat olayı bir şey artık bence.
Hayır, o tamam, ona diyecek bir şeyim yok. Şimdi dünyayı
değiştiriyorsun. Sabit sermaye yatırımıyla geliyorlar. Sıfır sabit.
İcat yapıyorsun. Evet, dediklerin hepsi doğru ama bir taraftan bir küresel kriz oluyor ya da bir sağlık krizi oluyor. Devlet ya da işte parasal ve mali politikalarla desteklerken bir bakıyorsun para bu şirketlerin borsa hisse senetlerine gitmiş ve adamın yarattığından öteye ayrı bir şişkin bir değer çıkmış. Şimdi bu düzenlenebilir bir şey bana göre. O yarattığı icat o başka bir şey.
Ne ama olacak, bu şekilde
çıkan desteğin borsaya akıyor olması da çok bence çarpık bir durum.
Ya ben kendi şeyime bakıyorum. Kredi kartıma bakıyorum.
Ben de bakmak
yani, çok sokağa çıkardın, lokantada yemek yersin, bilmem ne yaparsın. Şimdi en çok parayı Amazon'a veriyorum.
Evet.
Yani hakikaten Amazon'dan acayip alışveriş yapıyorum. Kitap alıyorum en çok.
Kitap
yani, tabii. Bu akşam evdeyim. Evet. Aldığım kitapların çoğunu da okumadım da, duruyor. Ama Amazon'dan kitap getiriyorum. Eskiden kitaplar, burada çok güzel kitapçılar çünkü Fransa'da. Hı-hı. Bir keyiftir de kitapçı gezmek.
Tabii canım.
Yani çok seviyorum kitapçıyı. Peki, kitapçı da alırdım yani. Amazon'dan bir kitabı 40 yılda bir ısmarlardım.
Evet.
Ama şimdi yani buna nasıl engel olacaksın? Yani Bezos dünyanın en zengin adamı şu anda aşağı yukarı.
Evet.
Elon Musk'ın ne yaptığını çok iyi bilmediğim için ona bir şey diyemiyorum yani.
Ben de çok.
Onun yaptığı işlere benim aklım ermiyor.
Ayrı bir kulvarda gidiyor kendisi.
Ayrı bir dünya. Hayır, bir şey söyleyecektim. Biraz önce bir şey bir şaka yaptın geçtik üzerine. O sırada ben giremedim araya. Bu uzay şakası Türkiye'deki şu anda espri haline gelmiş. Fakat tesadüf oldu. İki gün önce Transparency International, Dünya Saydamlık Örgütü bir rapor yayınladı. Ve şunu belirtiyor Dünya Saydamlık Örgütü. Şirketlerdeki en büyük yolsuzluklar, rant aktarımları, devletle en kirli ilişkiler savunma sanayi şirketlerinde oluyor diyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil.
Tabii lobicilik faaliyetleri başta olmak üzere tabii.
Savunma sanayi şirketlerinde muazzam bir hem kara para var diyor, hem müthiş yolsuzluk var diyor.
Ya onlar için gidiyor, yani, bir ülkede savaş çıkarıyor adam yani tabii ki evet.
Ondan sonra şimdi bu tam şeye geldi. Yani insan ister istemez hani komplo teorisi diyorsun ama acaba bu uzay şeyi acaba Türkiye'de böyle bir güdüyle mi gündeme geldi? Uzay şeyi şirketi kuruyorsan onun denetimi de zorlaşıyor. Hatta denetimine belki hain bile diyebilirler. Biz uzayımız, hain, sen bizi denetliyorsun, hainiz evet. falan diye.
Ya şey de var, ben de şimdi hani okuduğum bir sürü şey okuyorum gün içinde. Makaleden dün bir tanesiydi. Uzay ekonomisi ciddi bir boyuta ulaştı dünyanın birçok ülkesi için. Hani öyle bir uzay ekonomisi var işte oradaki şirketler, ürünler ama... Hayır, Türkiye tabii bunu yapmasın değil ki konuşmanın ekseni. Yani Türkiye'nin
orada da Amerika uzak ara önde.
Evet, ama Türkiye'de şu anda en basitinden öğrencilerin internet sorunu var ya. Bir sürü çocuk şu...
Tabii.
Evet, hani...
Yani, komik bir iddia yani bu. Ay'a evet. gitmeyi... Şeyi komik. Mesela şimdi şunu dün böyle bir tweet attım. Epey de nefret şeyi aldım karşımda ama. Ne yapayım yani? Şimdi Ay'a gitmek bir şey yapıyorsun 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında. Aynı anda da mesela Amerika ile bir sürü konuda atışıyorsun. Amerika ile atışıyorsun. Biz Amerika ne zaman gitti Ay'a? Adam indirdi. Biz 23'te indireceğimizi varsayıyorum bak. Bir şey yapacağız. Bence milyonda bir ihtimal ama hadi dedi ki 23'te bir Türk Ay'a gitti. Evet. Amerika ile aramızda 55 sene fark olacak.
Evet.
Düşünüyor musun?
Evet.
Yani Amerika'nın 55 sene önce yaptığı bir şeyi şimdi yapmanın ne şeyi var? Ben bunu anlamakta çok zorlanıyorum yani. Artık bırak başka şeyle ilgilen. Amerika oraya 55 sene önce adam göndermiş.
Bilemiyorum. Ya ben zaten bu konuda çok rasyonel bir tartışma zemini yakalayabileceğimi
düşünüyorum. Tabii canım tabii yani tartışması da Bahçeli Caca Bey'den şey önermiş.
Ya ona hiç bugün zaten de, girmek istemiyorum.
Bugün de Nagihan Alçı artık dalga mı geçmiş, ciddi mi? Tam anlayamadım. O da niye Caca Bey oluyor da Caca Hatun olsun demiş.
Ya ben en güzel bir tane yine Twitter'da gördüm yan gözümle. Yani Aktronot çok beğendim. Onu da destekliyorum şahsen.
Aktronot da güzel, doğru valla.
Ganim Müjde'ydi galiba.
Evet, güzel, Aktronot da güzel tabii. Ama dediğim gibi bu savunma sanayi şirketlerinde ki Türkiye'de şu anda deniyorlar bunlar. Ve bir de şimdi uzay lafı geldi. Acaba bu Transparency International'ın yani Dünya Saydamlık şeyinin...
Hiç bu açıdan böyle bir bağlantı kuramazdım muhtemelen okusaydım ama şu var. Hani inşaat sektörü zorda. İşte bilinen neyse.
Yani hayır bu tabii bu dünya Transparency International bunun Türkiye'deki bu uzay meselesine tamamen bağımsız.
Tabii elbette. Yani Türkiye'de tartışacak bir uzay meselesi yok zaten henüz.
Hiçbir alakası yok. Özellikle orada Türkiye'de önde değil. Çünkü başka Almanya'yı söylüyor, Fransa'yı söylüyor. Yani savunma sanayi şirketlerinde büyük sorun var diyor. Ne şey, bilançolarını görebiliyoruz, hiçbir şeyini göremiyorsun. Denetleyemiyorsun bu şirketleri. Ve muazzam büyük yolsuzluklar var. Çünkü devlet bunu çekiyorlar.
Eser, çok az vaktimiz kaldı, birkaç dakika. Biden hükümeti böyle bana göre tam sağ prese başlamış durumda Türkiye ile ilgili. Hani S-400 tarafında S-400 tarafında bir anlaşma zemininden önce zaten yani gelen hiçbir teklif kabul edilmiyor. Türkiye tarafından hani böyle orta yol çabası var. Çok artık anladılar ki burada çıkış çok kolay değil S-400'den. Hatta en son işte sözcüsü İbrahim Kalın hani patriotları da almaya hazırız, masaya oturmaya hazırız dedi. Derken arkasından bu sabaha karşı bir tane ilan ya da açıklama yapıldı Amerika yeni hükümet tarafından. Kavala. Ve Barkey. İnsan haklarına dikkat çekiyor. Serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bizim Dışişleri Bakanlığı hemen açıklama yaptı. İşte bizim iç işlerimize karışılmaz falan filan diye. Ama biz biliyoruz ki Rahip Brunson olayından ne zaman Trump ortalığı karıştırdı, burada piyasalar alt üst oldu. Biz Brunson'ı hemen bir gecede geri yollayıverdik. Konu da öyle kapandı. Şimdi Kavala, tabii ki Osman Kavala çok bambaşka bir olay. Rahip Brunson'a benzemiyor ama çok bir taraftan da çok benziyor. Az süremiz olduğu için ben susuyorum. Konuya hepimiz hakimiz. Sen de hakimsin biliyorum. Daha fazla giriş yapmaya gerek yok. Ne düşündürdü sana bu açıklama? Türkiye'nin tepkisi ne olabilir? Bu iş nereye varır? İşte en son Ayşe Burak televizyona çıktı konuştu. Ona yapılan açıklama işte provokatör dedi. Onun karısı dedi. Yani bunlar zaten hani Yine dediğim gibi tartışma zemini bulamıyorum bu konuda ama Amerika'nın bu yaklaşımından biz ne anlamalıyız? İnsan hakları, sadece ticari ilişkiler, hani YPG ile ilişkiler, işte geniş bir perspektif var orada. Susup sana söz bırakıyorum.
Yani iki saat önce bir CHP sözcüsünü dinledim. Meclis açıklama yaptı.
Ya, Enis Berber oldu bugün, evet. Meclise döndü.
Enis Berber olun. O da vardı ama evet. Yani konu sadece o değildi. Bence konunun özü bu sabahki açıklamaydı. Yani Dışişleri Bakanı'nın bu bizim iç işimizdir, siz karışamazsınız lafına muazzam destek verdi. Sizin arkanızdayız diye CHP olarak, muhalefet olarak dedi. Bu bence korkunç bir laftır. Çünkü bir de işin özü şudur. İnsan hakları meselesi, insan hakları ihlalleri artık hiçbir ülkenin iç işi değildir. Yani şimdi mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu mu atansın rektör ya da Ayşe mi atansın tartışmasına Amerika karışamaz. Ama Melih Bulu'yu protesto eden öğrenciler sokakta dayak yiyorsa her devlet karışır.
Evet.
Kabahat bizdedir. Yani insan hakları meselesi hiçbir ülkenin artık iç işi değildir. Bundan kurtulmamız lazım. Sabah saçımı olmayan saçımı başımı yoldum yani. bu CHP'nin açık. Ya bu hakikaten bu CHP ile Türkiye'nin bir yere gitmesi gerçekten çok zor. Ya insan hakları meselesinden bahsediyorsun. Biden son derece doğru bir şey söylüyor. Ve diyorsun ki bu bizim iç işleri. Yani böyle bir çirkin bir popülizm. Yani bunun şeyi olabilir mi ya? İçişleri meselesi olabilir mi? Yani Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, yani şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın anında serbest bırakılmasını istiyor. Kararını veriyor. Türkiye buna uymuyor. Yani altında işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre ona uymayı taahhüt ediyor. Sonra Türkiye buna uymayınca da Batı bunu hatırlatıyor, ısrarla hatırlatıyor. Bu ciddi bir problemdir diyor. İçeride de yani bırak AKP'yi, CHP de bu kimse bu işi bizim işlerimize karışamaz diyebiliyor.
Evet.
Bu beni hakikaten şey yapabiliyor artık. Yani neler, hani benim için de sözüm bittiği yer burasıdır.
Ya onun hani Türkiye'nin tarafının zorlanmadan bu konuda yükümlü olduğu adımları atmayacağını hani artık tecrübeyle biliyoruz. Ama benim hani artık merak ettiğim nokta bu şekilde bir zorlanmayla Türkiye yükümlü olduğu adımları atacak mı? Atma noktasına gelecek mi? Bu
valla gelebilir çünkü çok önemli bir laf etti. Çok az basında yer aldı ama ben de çok bundan sonra dedi dış politikamız Biden söyledi bunu. Oradan Biden.
Tabii insan haklarıyla evet ekseninde.
Hayır, değer eksenli olacak dedi.
Evet.
Değer eksenli olacak dedi. Ne demek değer eksenli bir dış politika? Mesela biz insan haklarını ve demokrasi savunucusu ülkeler diyor. Çünkü ya şimdi Türkiye ile ilişkine baktığın zaman bir NATO üyesi hem Türkiye ve Amerika ve NATO'nun başkomutanı daima Amerika'dan seçiliyor. Bu anlaşmada var zaten. Yani NATO'nun en güçlü şeyi ve NATO antlaşması onun için indirdim de yani şu anda açamam belki ama bulamam ama yani bilgisayarımda var. Orada 91'de yapılan değişiklikte şey deniyor. Yani NATO üyesi ülkelerin hukuk devleti ve demokrasi zorunluluğu getiriliyor. Şimdi Amerika'da buna karışacak. Bak tekrar ediyorum. Mesela tarım politikamızda ne yapmamız gerektiğine karışamaz. Bir şey meselesi olmadığı sürece, insan haklarıyla ilgili bir problem olmadığı sürece. Ama eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamıyorsa Türkiye, buna bütün dünya karışabilir. Bakın yeni bir haber, alakası gibi duracak. Merkez Bankası'ndaki swaplar hariç 50 milyar dolara yaklaşıyor açık. Yani rezerv açığı, evet. Swapları çıkarırsam.
Evet.
Ama ne oluyor Türkiye? Mesela Çin'deki hem ana dilleri Türkçe'ye çok yakın olan bir dili konuşan şeyleri, Uygurlar ve Müslüman onlar. Ağzını açamıyorlar. Kadınlar kısırlaştırılıyor. Toplu tecavüzler var. Evet, Türkiye'de buna karışma mecburiyeti var. Evet. Bu bir insan hakları ihlali.
Ama hayır, protesto yapanları topluyor şu
an. Ankara'da 4 kişi evet. Kayboldu. Evet. Bak dövülmedi de kayboldu. Ne oldukları belli değil.
Evet, çok üzücü.
Ve belki de şeye gönderdiler Pekin'e. Bilemiyorum. Evet. İstiyor Pekin şey onları. Pekin. İsim istedi Türkiye'den.
Ya işte,
4 kişi kayboldu.
Bir ilişki kurulu zaten işte Aşırı'nın ikinci partisi bu pazarlıklar diye de hani ona da artık inanmak istemiyor insan gerçekten.
Tabii inanmak istemiyor ama yani Türkiye bu şeyi atmak zorunda.
Evet.
Yani iç işlerin senin kendi insan hakları iç işleri değildir.
Öyle.
Yani bir devletin egemenliği o ülkenin vatandaşına işkence yapmak, insan hakları ihlal etme hakkı vermez.
Vermez, evet doğru. Hukukunu, düzgün, hukukunu düzgün uygula ya da hukukunu adalet üzerine kur, kimse sana karışmasın. Aslında iş orada.
Kimse sana karışmasın, bu kadar basit. Tabii ki bir ülkenin egemenlik alanı vardır. O karışamayacağı, kimsenin karışamayacağı alanlar vardır. Bir ülkenin egemenlik hakları da var. Bunlar %100 doğru. Ama insan hakları konusu buna dahil değil.
Evet.
Burada bir kere ama Türkiye sokağa çık. Şimdi aynı şu bana sorduğun soruyu sor. Yani sabah Biden böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsunuz diye. %99'u kahrolsun Amerika diyor. Niye iç işlerimize karışıyorlar diyor.
Ya ona da bak şimdi uzatıyorum. Süremizi 2-3 dakika açtık ama en son bir Metropol anketi var. Orada da halkın %39'u Amerika ile müttefik olmayı destekliyor. Bu Türkiye gibi bir ülke için az bir rakam değil. %60 küsürü de 66 hatırlamıyorsam, yanılmıyorsam.
Avrupa Birliği desteği.
Hayır, Avrupa Birliği değil. O da artmış. %35'lerden %50'lere çıkmış durumda Avrupa Birliği desteği de. Amerika ile olan bir takışmanın Türkiye'yi olumsuz etkileyeceği için Amerika ile problemlerin çözülmesi yönünde destek veriyor. %66 gibi bir oran.
Büyük sayılardan çok irrasyonel çıkmaz diye hep düşünüyorum.
Ya bir gösterge yani, ben Metropol anketlerine de güveniyorum.
Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun.
Ama çünkü bir trend içinde Avrupa, gösteriyor. Ne Avrupa zaman ekonomi bozuluyor.
Riyakarca görüyorum. Türkiye'de insanların bak 2000 krizi, 2001 krizinden sonra %75'e çıkmıştı. Aç kaldı insanlar, işsiz kaldılar Avrupa Birliği. Sonra işte 2008-2009'a kadar çok iyi götürdü işleri AKP. Yüksek bir büyüme oranı yakalandı. İşsizlik azaldı. Bir baktık AB desteği bitti. Yani biz bu işi kendi kendimize yaparız zannettik.
Evet.
Zannettiler daha doğrusu birileri Türkiye'de. Şimdi tekrar görecekler günlerini.
Eser, bitirmek zorundayım. Sohbet çok keyifli ama haftaya tekrar devam ederiz.
Tamam. İnsan hakları meselesi.
Önemli.
Egemenlik bir şey değildir.
Evet ve hani masada tekrar uzatıyorum ama uzatmadan kendimi alamıyorum. Hani S-400 pazarına gelmeden önce insan hakları konusunda adımlar atılması gerekiyor. Bunlar böyle çok
önemli,
artık öne çıkmış isimler. Kavala'dan sonra sıra Demirtaş'a da gelecek. O zaman zaten asıl burada kıyamet kopacak. Bakalım neler olacak.
Tabii.
Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Dinleyenler için uzun sohbeti, sabrınız için de teşekkür ediyorum ilginiz için de.
Ben teşekkür ediyorum. Sana günden çok sağ ol.
Haftaya yeniden herkesle buluşmak dileğiyle.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.